Ayrım 16, bölüm 24, sayfa 163. Mallory'nin omzundaki acı o kadar keskin, öylesine ayrıntılıydı ki acıyı zihninde canlandırabiliyordu. Omzunu hareket ettirdikçe acının da hareket ettiğini görebiliyordu. Yaralandığı sırada hissettiği kör acının aksine artık sızısı oldukça derinden geliyor ve zonkluyordu. Çarpışma anının parlak tonları yerine çürümenin soluk renklerini görüyordu. Kayığın dibindeki suyun o anda nasıl göründüğünü hayal etmeye çalıştı. İdrar, su, kan. Çocuklar iyi olup olmadığını sormuştu. Onlara iyi olduğunu söylemişti. Ama çocuklar onlara ne zaman yalan söylendiğini anlardı. Mallory onları kelimelerin ötesini kavrayacak şekilde yetiştirmişti. O anda ağlamıyordu. Ama aslında ağlamıştı. Göz bağlarının ardından sessiz gözyaşları dökmüştü. Ona göre sessiz gözyaşları. Ama çocuklar gözyaşlarının sesini sessizlikten ayırabilirdi. Masanın etrafında oturup tamam çocuklar derdi onlara gözlerinizi kapatın. Kapatırlardı. Şu anda ne yapıyorum? Gülümsüyorsun. Doğru kız. Nereden anladın? Gülümsediğinde farklı şekilde nefes alıyorsun anneciğim. Ertesi gün aynı şeyi tekrarlardı. Ağlıyorsun anneciğim. Doğru. Neden ağlıyorum? Çünkü üzgünsün. Tek nedeni bu değil. Korkuyorsun. Doğru. Şimdi bir kere daha deneyelim. Artık su soğuyordu. Mallory küreklere her asılışında işkenceye benzeyen bir acı çekiyor ve suyun yüzüne çarptığını hissedebiliyordu. Anneciğim dedi oğlan. Ne var? Oğlanın ses tonu karşısında derhal kendine gelmişti. İyi misin? Bunu daha önce de sordun. Ama sesin iyiymişsin gibi gelmiyor. İyi olduğumu söyledim. Bu da iyi olduğum anlamına gelir. Beni sorgulamayı kes. Ama dedi kız farklı şekilde nefes alıyorsun. Öyleydi. Öyle olduğunu biliyordu. Zorlanıyorum diye düşündü. Kürek çektiğim için diyerek yalan söyledi. Çocuklarını birer dinleme makinesi olarak yetiştirirken kaç defa annelik görevlerini sorgulamıştı. Mallory için çocukların gelişimlerini görmek kimi zaman korku vericiydi. Sanki iki mutant çocuğa bakmak için geride bırakılmıştı. İki küçük canavara. Gülümsemeyi bile duymayı öğrenecek kadar becerikli iki yaratığa. Korktuğunu kendine bile itiraf edemeyen, bunu ona söyleyen iki varlığa. Omuzundaki yara kötü durumdaydı. Mallory yıllardır böylesine ciddi bir yara almaktan korkmuştu. Başına gelen farklı olaylar da vardı. Kıl payı kurtulduğu anlar. Çocuklar henüz iki yaşındayken kilerin merdivenlerinden yuvarlanmıştı. Kuyudan su taşırken tökezlemiş ve kafasını bir taşa çarpmıştı. Bir defasında bileğini kırdığını bile sanmıştı. Dişi kırılmıştı. Morlukları olmadan bacaklarının nasıl göründüğünü hatırlamak için epeyce uğraşıyordu. Ve şimdi de omuzundaki deri ve et bedeninden sarkıyordu. Kayığı durdurmak istiyordu. Bir hastane bulmak. Sokaklarda bir doktora ihtiyacım var. Bir doktora ihtiyacım var. Bir doktora ihtiyacım var. Yoksa öleceğim. Ve ben olmazsam çocuklarımın hayatta kalması mümkün değil diye bağırarak koşmak. Anneciğim dedi kız. Ne oldu? Yanlış yöne ilerliyoruz. Ne? Yorgunluğu arttıkça daha güçlü durumdaki koluna fazla yüklenmişti. O anda akıntıya karşı kürek çekiyordu ve bunun farkında bile değildi. Aniden oğlanın elini kendininkinin üzerinde hissetti. Önce irkildi ama sonra anladı. Parmaklarını kadınınkilerin üzerine koyan çocuk kuyunun başındaki kolu çevirir gibi onunla birlikte hareket ediyordu. Bu soğuk ve acı dolu dünyada annesinin acı çekmekte olduğunu duyan oğlan Mallory'nin kürek çekmesine yardım ediyordu. Bölüm 25. Sibirya kurdu Tom'un elini yalıyordu. Ailenin oturma odasının halıyla kaplı zemininde hemen sollarında yatmakta olan Jules ise horluyordu. Arkasında meşe ağacından yapılmış bir dolabın üzerinde duran devasa ve sessiz bir televizyon vardı. Albümlerle dolu kutular duvara yaslanmıştı. Lambalar, Ekosa desenli bir kanepe, taş bir şömine, şöminenin üzerindeki alanı güzel bir sahilin resmedildiği kocaman bir tablo kaplıyordu. Tom, resimdeki sahilin Michigan'ın kuzeyinde bir yerlerde olduğunu düşündü. Başının tepesinde ise tozlanmış tavan vantilatörü asılıydı. Köpek ellerini yalıyordu çünkü bir gece önce kendilerine patates cipsiyle güzel bir ziyafet çekmişlerdi. Bu ev sonucuyla kıyaslandığında biraz daha bereketli bir yere benziyordu. Adamlar geride kalan birkaç konserveyi, kağıtları, iki çift çocuk ayakkabısını, iki küçük ceketi ve dayanıklı olduğunu düşündükleri plastik kovayı paketledikten sonra uykuya dalmıştı. Burada da telefon rehberi yoktu. Modern çağda herkesin cebinde bir cep telefonu olduğundan telefon rehberlerinin devri kapanmışa benziyordu. Evin asıl sahiplerinin kasabadan bilerek ayrıldıklarını gösteren kanıtlar vardı. Onları Texas'ın Meksika sınırındaki küçük kasabalardan birine götürecek yol tarifleri, kalemle işaretlenmiş kriz hallerinde hayatta kalmayı konu alan bir kitap, benzini ve araba yedek parçalarını da içeren uzun bir malzeme listesi, Tom faturalara bakarak 10 el feneri, 3 olta, 6 bıçak, kutu kutusu, propan, konserve, 3 uyku tulumu, 1 jeneratör, 1 ok, pişirme yağı, benzin ve yakılacak odun aldıklarını görebiliyordu. Köpek elini yalarken Tom, Texas'ı düşündü. Kabus dedi Jules. Tom omzunun üstünden bakıp arkadaşının uyandığını gördü. Jules, rüyamda eve geri dönüş yolunu bulamadığımızı gördüm diyerek konuşmayı sürdürdü. Bir daha asla Victor'u göremiyordum. Çimlere sapladığımız kazığı unutma dedi Tom. Unutmadım dedi Jules. Rüyamda biri onu oradan almıştı. Jules ayağa kalktı ve adamlar fındıktan ibaret olan kahvaltılarını ettiler. Sibirya kurtu ise bir kutu ton balığıyla idare etmek zorundaydı. Sokağın diğer tarafına geçelim dedi Tom. Jules de ona katıldı. İki adam eşyalarını toplayıp kısa süre sonra evden ayrıldılar. Dışarıda çimenlerle kaplı arazi betona dönüştü. Tekrar sokaktaydılar. Güneş yakıyordu. Temiz hava ikisine de iyi gelmişti. Tom tam düşündüklerini söyleyecekti ki aniden Jules'ün sesi duyuldu. O da neydi? Gözleri bağlı haldeki Tom'a döndü. Ne? Tom burada bir direk var. Tıpkı sanırım bir çadır. Sokağın ortasında mı? Evet, sokağımızın ortasında. Tom Jules'e yaklaştı. Süpürgenin uçları metale benzeyen bir şeye temas etti. Dikkatli bir şekilde karanlığa doğru uzandı ve Jules'ün bulduğu şeye dokundu. Anlamıyorum dedi Tom. Süpürge sapını yere bıraktı. İki elini kullanarak başının üzerine dek uzanan brandanın alt kısımlarından başlayarak dokunmaya koyuldu. Bu ona kızını götürdüğü bir sokak festivalini hatırlatıyordu. Yollar turuncu renkli kolilerle kaplanmıştı. Yüzlerce sanatçı resimlerini, heykellerini, çizimlerini satıyordu. Hepsi yan yana dizilmişlerdi ve sayıları sayılamayacak kadar çoktu. Ürünlerini brandadan yapılmış derme çatma çadırlarda satıyorlardı. Tom çadırın altına girdi ve süpürge sapını kullanarak başının üstünde geniş bir yay çizdi. Burada brandayı destekleyen 4 tane ana direkten başka hiçbir şey yoktu. Ordu diye düşündü Tom. Zihninde canlanan görüntünün sokak festivaliyle alakası yoktu. Annesi, Tom henüz küçük bir çocukken oğlunun bir konuyu öğrenmek için tekrar tekrar kurcalamasından dolayı övünürdü. Öğrenmeye çalışıyor derdi kadın. Bu evde onu ilgilendirmeyen tek bir şey bile yok. Tom annesinin arkadaşlarının yüzlerini, annesi böyle konuştuğunda yüzlerinde beliren gülümsemeyi hatırladı. Oyuncaklar mı? Derdi annesi. Tom'un oyuncaklara ihtiyacı yok. Bir ağaç dalıyla oynayabilir. VCR'nin arkasındaki kablolarla oynayabilir. Pencerenin açılıp kapanma şekli bile bir oyundur. Tüm hayatı boyunca bu şekilde tarif edilmişti. Bir şeylerin nasıl çalıştığını öğrenmeye hevesli bir adam. Tom'a sorun. Bilmiyorsa bile öğrenecektir. O her şeyi tamir eder. Her şeyi. Ama Tom'a göre davranışının dikkat çekici bir yanı yoktu. Ta ki Robin doğana kadar. Sonrasında nesnelerin makineleşmesi karşısında duyulan çocuklara özgü büyülenme hali onu alt etmişti. Şimdi Tom çadırın altında durmuş. Çadırı keşfetmeye çalışan çocuk mu yoksa çadırdan uzaklaşması gerektiğini söyleyen baba mı olduğunu kestiremiyordu. Adamlar uzun dakikalar boyunca gözlerini bir an olsun açmadan çadır incelediler. Belki bunu kullanabiliriz dedi Tom. Jules. Ama Jules çoktan oradan uzaklaşmış ona sesleniyordu. Tom yolun öteki tarafına geçti. Başka bir çimenlik alanda buluşana kadar Jules'ün sesini takip etti. Gittikleri ilk evin kapısı kilitli değildi. Bu evde gözlerini açmayacaklarına karar verdikten sonra içeri girdiler. İçeride hava akımı vardı. İkisi de henüz pencereleri kontrol etmeden bile camların açık olduğunu biliyordu. Tom'un elindeki süpürge sapı girdikleri ilk odanın kutularla dolu olduğunu söyledi. Bu insanlar diye düşündü Tom. Buradan ayrılmaya hazırlanıyormuş. Jules dedi Tom. Sen şunların içine bak. Ben de evin geri kalanını kontrol edeyim. Evlerinden ayrılmalarının üzerinden çoktan 24 saat geçmişti. Şimdi ayaklarının altındaki halının üzerinde yine yabancı birinin evinde yürüyorlardı. Bir kanepeye denk geldiler. Bir sandalyeye, bir televizyona. Jules'ün ve Sibirya kurdunun sesini artık güçlükle duymaya başlamıştı Tom. Açık camlardan içeri rüzgar doluyordu. Tom bir masanın önüne geldi. Parmakları bir şeye çarpana dek elini masanın yüzeyinde gezdirdi. Bir kase diye düşündü. Kaseyi kaldırınca içindeki bir şeyin masanın üstüne düştüğünü duydu. Eliyle masayı yoklayarak düşen nesneyi buldu ve bunun hiç de beklemediği bir mutfak aleti olduğunu fark etti. Dondurma kepçesine benziyordu ama daha küçüktü. Tom bir parmağını kepçenin içinde gezdirdi. İçinde pek de akışkan olmayan bir madde vardı. Ürperdi. Bu dondurma değildi ve Tom böyle bir şeye daha önce dokunmuştu. Küvetin kenarında. Küçük bileğinin hemen yanında. Orada da bunun gibi kan vardı. Kıvamlı, ölü. Robin'in kanı. Tir tir titreyerek kaseyi göğsüne yaklaştırdı ve kepçeyi masanın üstüne bıraktı. Parmakları kasenin dibinde duran bir şeye temas edene kadar kasenin seramik kıvrımları üzerinde yavaşça dolandı. Nefesi kesildi ve kaseyi halıyla kaplı zemine düşürdü. Tom başlangıçta yanıt vermedi. Az önce dokunduğu bu şey tıpkı daha önce de dokunduğu bir şeyi andırıyordu. Robin okuldan gelirken yanında getirmişti. Fen dersinden sonraydı. Onu bozukluklarla dolu bir kahve fincanına koymuştu. Tom o şeyi bulduğunda Robin okuldaydı. Oysa sadece o kokunun kaynağını arıyordu. Bozuklukların üzerinde bardağın kenarından gelen o şeyi fark ettiğinde kokunun kaynağını bulduğunu anlamıştı. Rengi solmuş bir topa benziyordu. İçgüdüsel olarak onu eline almış ve parmaklarının arasında sıkıştırmıştı. Bu bir domuz gözüydü. Yerinden çıkarılmıştı. Robin derste böyle bir şey yaptıklarından bahsetmişti. Tom, orada neler oluyor? Jules sana sesleniyor, ona yanıt ver. Tom, Jules ben iyiyim, sadece bir şey düşürdüm. Odadan çıkmak isteyerek geriye doğru adım atarken eli hafifçe başka bir şeye dokundu. Bu hissi de biliyordu. Bu bir omuzdu diye düşündü. Masanın başındaki sandalyenin birinde oturan bir ceset var. Tom onu hayal etti. Oturuyordu. Göz yuvaları boştu. Başlangıçta hareket dahi edemedi. Cesedin durduğu yere dönük olmalıydı. Çabucak odadan çıktı. Jules, hadi buradan çıkalım. Ne oldu? Tom olanları anlattı. Sadece birkaç dakika içinde evden çıktılar. Eve geri dönmeye karar verdiler. Bir köpek de yeterliydi. Çadırla Tom'un kasenin içinde bulduğu şeyin üstüne ikisi de artık dışarıda olmak istemiyordu. Bir bahçeden geçtiler. Sonra bir garaj yoluna adım attılar. Arkasından bir tanesine daha. Köpek Jules'ü çekiyordu. Tom onlara yetişmeye uğraşıyordu. Göz bağının karanlığı dışarıda kaybolacakmış gibi hissettiriyordu. Jules'e seslendi. Buradayım diye bağırdı Jules. Tom adamın sesini takip ederek ona yetişti. Tom dedi Jules. Köpek buradaki garajla ilgili epeyce şamata çıkarıyor. Az önceki keşfinden ötürü hala titremekte olan ve sokaktaki çadırın manasızlığından ötürü içten içe korkuyla dolan Tom yola devam etmelerini söyledi. Ama Jules köpeğin böylesine ilgilendiği şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Burası evlerden bağımsız bir garaja benziyor dedi Jules. Köpek içeride hayatta olan bir şeyler varmış gibi davranıyor. Yan kapı kilitliydi. Sadece tek bir pencere bulan Jules camı kırdı. Tom'a içerisinin korunaklı olduğunu söyledi. Cam mukavvalarla kapatılmıştı. Küçük bir pencereydi ama ikisinden birinin içeri girmesi gerekiyordu. Jules kendisinin gireceğini söyledi. Tom da aynısını söyleyince köpeği bir boruya bağlayıp iki adam da sürünerek camdan girdi. İçeri girdikleri anda bir şey onları hırlamaya başladı. Tom pencereye dönünce Jules ona seslendi. Anlaşılan bir köpek daha bulduk. Tom da onunla hemfikirdi. Kalbi hızlı atıyordu. Olması gerekenden çok daha hızlı diye düşündü ve elini pencerenin pervazına koyup dışarıya atlamaya hazırlandı. Buna inanamıyorum dedi Jules. Ne? Bu da bir Sibirya kurdu. Ne? Nasıl anladın? Çünkü yüzüne dokunuyorum. Tom pencereden uzaklaşınca köpeğin bir şeyler yemekte olduğunu duydu. Jules onu besliyordu. Sonra Tom'un dirseğin hizasında başka bir ses daha geldi. Duydukları ses başlangıçta çocuk kahkahalarını andırıyordu. Sonra onlara bir şarkı yanımsattı. Sonunda sesin ötmekte olan kuşlardan geldiğini anladılar. Kuşlar. Tom nazikçe geri çekildi. Ötme sesleri kesildi. Tekrar öne doğru bir adım attığında kuşların sesi yeniden yükseldi. Bir önceki gün evden ayrılırken hissetmeyi umduğu heyecanı gömülerek tabii ki diye düşündü Tom. Jules sakince köpeğe yaklaşırken Tom ötme sesleri dayanılmaz olana dek kuşlara doğru ilerlemeye devam etti. Elini uzatınca bir rafla karşılaştı. Tom dedi Jules karanlığın içinden dikkatli ol. Kutunun içindeler dedi Tom. Ne? Babası avcı olan biriyle birlikte büyümüştüm. Onun kuşları da aynı şekilde ötüyordu. Yanlarına yaklaştıkça seslerini yükselteceklerdir. Tom'un elleri kutunun üzerindeydi. Düşünüyordu. Jules dedi hadi eve gidelim. Köpekle biraz daha zaman geçirmeyi isterim. Bunu evde yapmak zorunda kalacaksın. Sorun olursa onları bir odaya kilitleyebiliriz. Ama bulmak için yola çıktığımız şeyleri bulduk. Haydi eve dönelim. Jules ikinci Sibirya kurduna da bir tasma bağladı. Bu daha kolay olmuştu. Yan kapıyı kullanarak garajdan çıkarlarken Jules Tom'a kuşları da mı alıyorsun diye sordu. Evet bir fikrim var. Dışarı çıktıklarında ilk Sibirya kurdunu da alıp eve doğru yola koyuldular. Jules ikinci köpekle yürürken Tom ilk köpekle yürüyordu. Yavaşça bahçelerden ve garaj yollarından geçtiler. Ta ki bir önceki gün koydukları işarete ulaşana kadar. Verandaya ulaştıklarında kapıyı çalmadan önce Tom içeride tartışmakta olan ev arkadaşlarını duydu. Sonra arkalarındaki sokaktan gelen bir ses daha duyduğunu düşündü. Döndü bekledi. Çadırın şu anda dikilmekte oldukları yere ne kadar olduğunu merak etti. Sonra kapıya vurdu. İçerideki tartışma kesildi. Felix ona seslenince Tom adama cevap verdi. Felix, benim Tom. Ayrım sonu sayfa 174.